Tekrardan herkese merhabalar. Yine Fatih hocamızdayız. Bu sefer birazcık bu araştırma süreçlerine, nasıl motivasyon sorduğuna, nasıl araştırma sorduğuna bulduğuna dair konular üzerinden gideceğiz. Yani birazcık daha araştırmacıya yönelik umut ediyoruz ki faydası olacak bir videomuz olur. Tekrardan merhabalar Fatih hocam. Belki
Merhaba hocam.
şeyde bir değinelim. Fatih hocamız, yani belki diğer bölümü izlemeyen arkadaşlarımız direkt burayı izliyorsa, Fatih hocamız Stanford Üniversitesi'nde fizik alanında doktora yapıyor. Gayet başarılı bir kariyeri var zaten. Birinci videoda da bakanlar, izleyenler biliyorlar. Şöyle bir kısaca açıklama yapmış olayım ki en azından konseptimiz hangi alan üzerinde gidecek. Ben de pazarlama alanında çalışıyorum. Birazcık nöropazarlamaya doğru yönelmiş durumda. Dolayısıyla bu noktalar üzerinden birazcık araştırmacılar nasıl bir şeyleri var onlara değinmiş olacağız.
Çok teşekkürler hocam beni tekrardan ağırladığınız için.
Ben teşekkür ederim hocam
İlk
asıl
konuşma
kabul
çok
ettiğiniz için.
keyifli. Bu da hani çok keyifli olacağına eminim zaten.
Eminim ben de. Umut ediyoruz ki öyle olacak. Hocam belki o zaman ilk olarak ilk sorumuz, biz bu videoya başlamadan önce de konuşmuştuk. Bu çalışma motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Belki buradan bir başlayabiliriz.
Çalışma motivasyonu nasıl sağlanıyor? Şöyle söyleyeyim hocam. Çalışma motivasyonu iki şekilde gelebilir. Bir tane içeriden gelebilir. İçeriden hani sizin kendi sebepleriniz olur. Bu sebeplerden getirirsiniz çalışma motivasyonunu. İkincisi dışarıdan gelebilir. Nasıl işte ödüllerle, işte ne bileyim makale yazarsınız, makale kabul alır, makalenin kabul alması sizi mutlu eder. Bir anda çok şey hissedersiniz kendinizi, çok iyi hissedersiniz vesaire gibi
Ya da
ödüllere
okul
bağlı.
bursu keseceğim der. Parasız kalma ihtimali olabilir. Hoca atacağım seni der
Aynen öyle. Şimdi oralara çok girmek istemedim ama çok
böyle.
haklısınız. Bu da bir sebeptir. Gördüğüm kadarıyla düzenli çalışmanın arkasında yatan motivasyonlar genelde içten gelen motivasyonlar. Çünkü dıştan gelen motivasyonlar bir yerden sonra bitiyor. Bir yerden sonra artık hem hedeflerinize ulaşıyorsunuz hem de hocanın sizi atmayacağı az çok belli olmaya başlıyor. Onlar bir yerden sonra bitiyor. Onlar bittiğinde çalışma da bitebiliyor eğer bütün motivasyonlarınız buna bağlıysa. İçten gelen motivasyonlar nedir hocam? Keyif almaktır. Bir insana sevmediği bir işi yaptırmanın yolu yok. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bugüne kadar kimse bana istemediğim bir şey yaptıramadı. Çok keyif alıyorum. Yani çalışmaktan ama sevdiğim konuya çalışmaktan. Her şeyi çalışmaktan keyif almıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sevdiğim konuya çalışmaktan, sevdiğim şekilde çalışmaktan keyif alıyorum. Eğer illa ki hani motivasyonu nasıl sağlayabiliriz diyorsak yaptığımız şeyden keyif almanın bir yolunu bulmalıyız. Ya da keyif aldığımız şeyleri yapmalıyız. Ya da keyif, yani bu biraz bir süreçtir. Bir şeyleri denersiniz, keyif almazsınız, başka bir şeyler denersiniz, ondan keyif alırsınız falan. Bu şekilde bir araç, yani bir sürece girmeniz lazım. Maksimum, optimum şeyleri bulacaksınız, parametreleri bulacaksınız yani. Bir araştırma grubunu hiç sevmeyebilirsiniz, hiç keyif almayabilirsiniz. Başka bir araştırma grubunu çok sevebilirsiniz. O yüzden tek bir gruba girip de araştırmadan keyif almayınca ya ben hiç keyif almıyorum gibi de düşünmemek lazım.
Evet. Ya ben mesela kendi adıma konuşursam ki ben de çok sık motivasyonu kaybeden birisiyim bu arada çalışma sürecinde. Belli aralıklarla hani motivasyon gidiyor. Ama şöyle genel kendime şöyle olabildiğince objektif bakmaya çalıştım ama makro düzeyde bir merak duygusu beni çok şey yapıyor, teşvik ediyor içsel olarak. Yani o merak duygusunu tatmin eder mi? İki, bir de bence bu iş birazcık hani bulmaca çözmek gibi o araştırma süreci. Hani kendiniz bir şey öğreniyorsunuz, ufacık bir şey keşfetseniz de bir size böyle hani müthiş bir keyif, haz veriyor. O süreçlerle ben anladığım kadarıyla kendimi motive edebiliyorum en çok. Kendimi gözlemlediğimde fark ettiğim bir şeydi bu açıkçası benim adıma da.
Sonuna kadar katılıyorum. Ya böyle ilk bulduğunuzda hani mesela makale yazacağınız sonucu ilk bulduğunuz andaki keyfi ben başka hiçbir yerde daha bulamadım hayatta. Çünkü
Evet.
çok kısa bir süreç var. Yani arada bir iki ay var ve bu iki ay boyunca onu sadece siz biliyorsunuz. Böyle dünyayla paylaşmaya hazırsınız, heyecanlısınız. Böyle çocuk heyecanı oluyor
Tabii bir de paylaşınca kimse ilgi göstermemesi de ayrı bir hayal kırıklığı olabiliyor
bende. Sormayın ya.
hocam. Şimdi peki hocam. Burada hani bu motivasyonla ilgili kısmına şey de geçirebilirim. Mesela ben kendi adıma şey oldu bende. Alanda kayışlar çok fazla oldu işte. Daha öncesinde ben tüketici davranışlarını hani birazcık anket yöntemiyle çalışıyorum. Sonra o beni tatmin etmemeye başladı. Ardından ben şimdi nöropazarlamaya doğru kaydım. Bu benzer kayışlar sanki sizde de var gibi. Hani fizik, nörobilim, farklı dal, elektrik, elektronik mühendisliğinden bir mezuniyet, o sırada çift alanda fizik yapmak. Mesela bu da hani belli bir odağı sağlamayı arada kaybettiriyor ama anladığım kadarıyla mesela ben kendi adıma belli bir noktaya geldikten sonra motivasyonunuzu da arttıran bir şey. Şimdi sizin de yaşadığınız bir şey bu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani odağı kaybetme riski var bir tarafta uzmanlaştığınız alanı. Diğer tarafta yeni bir alana gelip tekrardan bir motivasyon sağlama ama burada bir dengeyi yaratmak gerekiyor bir şekilde.
Tabii hocam. Hani şöyle, öncelikle lisansı doktorayı çok iyi ayırmak lazım. Lisans olabildiğince fazla araştırma, ya farklı alanlarda araştırma yapmak o kadar iyi bence. Çünkü zaten hani çok fazla alan, ya birincisi bir alanı en iyi araştırma yaptığınızda tanıyorsunuz. Makale okuyarak ya da derslerini alarak çok fazla tanıyamıyorsunuz bir alanı. Ben o yüzden lisansta 3-4 farklı alanda araştırma yaptım. Hani işte bir şeye girdim hani. İşte MEMS araştırması yaptım. Gerçekten transistör fabrike ettim. İşte quantum computing araştırması yaptığım oldu. Teorik fizikte bir araştırma yaptığım oldu. Bir de gittim hani sinyal komünikasyon araştırması da yaptım. Ki bunların hiçbiri bir alakalı araştırmalar değildi. Burada tek yapmaya çalıştığım şey olabildiğince farklı alanlardan hani bir sample almak, bir tadına bakmak. Hani bu nasıl bir alanmış? Bunu biraz göreyim dedim.
Bu tıpta hani öğrencilere staj aşamasında yaptırıyorlar. Her bir bölümde bir gidip belli aralar staj yapıyorlar. Her birini görsünler, bir tadına baksınlar aslında.
Aynen öyle. Ben mesela Boğaziçi'ne ilk girdiğimde böyle hani mühendislik olarak girdim. Biraz daha mühendislik yönünden gidelim diyordum. Fiziği de çok seviyordum da hani çok hani emin değildim. Sonra girdikten sonra fiziğe çok ilgim oldu. Yüksek lisansa teorik fiziğe gittim. Teorik fizik yaptım. Sonra buraya geldim. Baktım biyofizik ve neuroscience çok çok ilginç alanlar. Bir anda neuroscience işte şeyde bu alanlarda araştırma yapmaya başladım. Çok hoşuma gitti. Sonra tabii ki hani büyük bir karar vermeniz gerekiyor. Doktora alan seçtikten sonra artık kolay kolay değiştirilmiyor. Orada birazcık işte her şeyi bir araya getirdim, bütün tecrübeleri. Evet, ben şimdi hangi alanı en çok sevdim bütün bu süreçte diye. Ve neuroscience daha ağır bastı ve o yüzden neuroscience tercihi yaptım.
En çok da hocam bir gözlerim düşüyor. En çok da fizikçilerde oluyor bu iş. Fizikçilerin kafası birazcık karışık galiba.
Değil mi? Saçlar falan da böyle daha.
Fizikçiler gerçekten en kafası karışık böyle akademik alan olabilir. En çok kafası karışmış akademisyenler fizikçilerde çıkıyor. Bir de matematik. Soyut matematik çalışanlar var ya. Onlarda da bayağı bir şey var.
Ben kesinlikle katılıyorum. Bence kötü bir şey değil.
Cebir, cebir. Soyut matematik derken cebir diyecektim. Aklıma gelmedi. Evet. Cebir çalışanlarda oluyor bu.
Aa, evet. Evet. Ya kesinlikle güzel bir şey hocam bu. Bu hani lisans öyle. Da güzel. Doktor da çok güzel bir şey değil. Bunu şey yapalım. Aradaki farkı şey yapalım da.
Ama oluyor yani. Belli oranlarda işte. Doktora sürecinde hani bu dışsal motivasyon birazcık daha sizi yola sokuyor büyük ihtimalle. İçsel motivasyondan çok. Ama işte evet, doktora evet. Bittikten sonra da belki yine en azından bizim Türkiye'de sistemde birazcık daha belli aynı alanda kalmakla birlikte şeyi genişletebiliyorsunuz. O içinde bulunduğunuz alandaki farklı noktaya gidebilme şansınız oluyor. Öyle de bir şey var.
Çok haklısınız. Burada da yani postdoc'ta mesela çok alakasız bir alana gidebiliyorsunuz. Hı-hı. Hatta hoca olunca da çok çok farklı bir alanda çalışabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir hocam vardı. Bana şey demişti. Ben 5 yılda bir alanımı değiştiriyorum. Yani spesifik evet. Alanda. Az çok aynı alanda kalıyor ama farklı alanlara gidiyor. Benim çok örnek aldığım bir insan. Doktora da hani değiştirmemek lazım derken şundan dedim hani 2-3 yıl en azından bir alanda düzenli bir araştırma yapmak ve alanın hani uzmanlığını kazanmak lazım. Çünkü doktorun amacı bu. Uzman oluyorsunuz.
Hocanın dediği şey çok güzel. Aslında bir yenilenme bu. Bir noktada size hani bu konfor zonu tam Türkçesi böyle ne, rahatlık alanından sizi çıkartıyor. Rahatlık alanından çıkmak çok önemli bir şey kendinizi geliştirmek açısından. Ama şu da var, zorlu bir süreç. İnsanın kendi kendine sürekli mücadele ettiği. Düşünsenize çalışıyorsunuz sonra 5 yılda bir yeni bir alana geçip en azından aynı alanda olsa da farklılaşıp o da tekrar öğrenmesi zorlu. Yapabilenler gerçekten başarılı akademisyenler. Ama büyük bir çoğunluğumuz maalesef bunu başaramıyor olabiliyoruz. Çok kolay bir iş değil temelinde.
Ama farklı alanlardan geçtiğiniz zaman çok güzel, sadece hani o alana özel bazı ipuçlarını, bazı püf noktaları da taşıyorsunuz yanınızda.
Ya burada şeyde bir belirteyim. Bu arada hani lisansta sevmediği bölümde okuyan arkadaşlarımız var. Benim bildiğim çok iyi birkaç örnek var Türkiye'de ve gerçek dünya çapında akademisyenler. Mesela işletmede yönetim organizasyonunda çalışıyor ama mesela lisanslı kimya mühendisliği falan. Yani bambaşka bir alandan bu alana gelip çok başarılı olmuşlar. Bu mümkün. Doktora ve şey sürecinde kendinizi doğru açıklarsanız öyle çok başka alanlardan bambaşka alanlarda uzmanlaşabiliyorsunuz. Yani bu kadar farklı alandan farklı alana geçiş yapan hocalar var. Ki çok ilginçtir, kimya mühendisinden bir de nitel çalışan bir alana geçti. Nitel çalışıyor şu anda. Kimyaya ihanet yani.
Ya yani. Ama çok güzel, çok güzel. Evet. Kesinlikle katılıyorum hocam.
Ve başarılı bir hocadır. İsmini vermiyor ama çok başarılı. Peki hocam araştırma sorularını bulma süreci nasıl işliyor? Bu sürece birazcık değinebilir miyiz? Bence bu da çok önemli bir araştırmacı için. Herkes de biraz farklı işleyebiliyor çünkü.
Hocam buna hemen değineceğiz de çok güzel bir örnek geldi aklıma. Onu söyleyecektim az önceki konuyla ilgili. Benim teorik fizik master'ını beraber yaptığım insanların çoğu işte birkaç tanesi biyofiziğe geçti. Ben dahil olmak üzere. Bir tanesi de ekonomiye falan geçmişti. Yani böyle şeyler olabiliyor.
Hocam bu örneği... yalnız fizikten ekonomiye geçen bizi batırabilir. Fizikçilerden teori korkulur.
Yani çocuk sicim teorisi çalışıyordu. Bir anda ekonomici olacağım ben dedi.
Dünyanın gerçeklerine dönmüş yani hocam.
Yani şimdi bence çok güzel bir alan ikisi de. İkisi de çok değerli alanlar kendi işlerinde.
Tabii kesinlikle.
Staj nasıl bulunuyor?
Yok yok, araştırma sorusu bu nasıl buluyoruz?
Araştırma sorusu nasıl buluyoruz?
Tamam. Evet, nasıl o süreç nasıl işliyor mesela sizin zihinsel olarak?
Ben şu anda yeni yeni kendi sorularımı üretebilir bir pozisyona gelmeye Hı-hı. çalışıyorum. Henüz kendi sorularımı üretebilecek bir insan değilim. Lisansa zaten kendi sorularınızı üretmek çok kolay değil. Şöyle oluyor hocam. Bir hocaya güveniyorsunuz. Akademide bir güven ne yazık yani ne yazık ki değil, iyi ki aslında. Ne yazık ki şundan dolayı ne yazık ki biraz şans faktörü girecek burada devreye. O yüzden ne yazık ki dedim ama bir hocaya güveniyorsunuz ve hocanızın alanının hani sizin ilgilerinize uymasını biraz umuyorsunuz. Çünkü alanı da çok bilemiyorsunuz. Birazcık hani işte ne bileyim konuşmalarınızdan, biraz hocayla iletişiminizden falan başlıyorsunuz bir alanda. Soruyu genelde siz hocadan alıyorsunuz. Özellikle lisansın sonuna hatta belki doktoranın birinci, ikinci sınıfına kadar. Ondan sonra o soruyu araştırıyorsunuz, makaleleri okuyorsunuz, literatürü okuyorsunuz falan. Aradan bir yıl geçiyor. Bir yıldan sonra yavaş yavaş artık o soruda siz en az hocanız kadar uzman, hatta belki daha da uzman olmuş oluyorsunuz ama hani şey gibi düşünün, çok dar bir alanda uzmanlaşmak daha kolay tabii. Bir yılda biraz o dar soru etrafında uzmanlaşabiliyorsunuz.
Tabii daha rahat bir literatür okuması yapabiliyorsunuz. Daha konuya ilişkin ufak bir alanda kendinize tüm o bilgiyi yemiyorsunuz aslında.
Ondan sonra yavaş yavaş kendi sorularınızı sormaya başlıyorsunuz. Soru sormanın ilk aşaması literatür bilmek. Literatür bilmeden soru soramazsınız. Sormamalısınız da.
Evet, bu çok güzel bir nokta hocam. Gerçekten burada lafınızı böldüm ama dolu oldum bir konu. Evet. Birçok maalesef araştırmacımız yani hocalarımız da literatür bilmeden soru sormaya çok meyilliler. Yani halbuki bu böyle bir şey değil. Yani, en azından günümüzde öyle bir şeydi. Tam eskiden böyle duvara bakıp soru düşünebiliyordunuz ama o duvara bakmanın öncesinde mutlaka bir literatür bilgisi olması gerekiyor kafamızda. Bu gerçekten değindiğin için hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de bir altını çizmek istedim özellikle ondan bir araya girdim.
Ya çok çok doğru yani. Literatürü taramadan yapılan araştırmanın bir sürü sorunu var. Birincisi araştırmayı yapıyorsunuz, sonucu buluyorsunuz, literatüre geçiyorsunuz. Belki 6 ay vermişsiniz, aynı sonucu bulan başka bir insan buluyorsunuz 1923'lerden.
Evet.
Ondan sonra diyorsunuz ki aa niye böyle oldu? Benim başıma bana denk gelmişti. Ben bir tane soru çok hoşuma gitmişti, ilgimi çekmişti. Ya dur ben buna biraz çalışayım demiştim. Sonra 1950'lerde birisi zaten bulmuş bunu diye. Böyle sırf bir tane literatür araştırması yaparak bulmuşum. Eğer literatür araştırmasını yapmasaydım, soru üzerine düşünseydim 6 ay mı verecektim? Ve daha sonra aslında makale falan yayınlayamayacaktık. Niye? Çünkü zaten çoktan yayınlanmış. Ya da mesela yayınlamaya kalktığınızda da literatür araştırması yapmadıysanız hikayesi oturmuyor makalenin. Yani makale hangi sorunu çözüyor? Sizin yaptığınız çalışma neden önemli? Yaptığınız çalışma size doktora başvurularında ihtiyacım olduğu için önemli olamaz yani. Bu şekilde motive edemezsiniz makaleyi. Evet. Makaleyi motive etmek için şu sorunu gördük, bu sorunu çözdük. Bu sorunu çözdükten sonra şu tarz sorulara tekrardan şey verdik. Yani yön verdik. Bu soruların çözülmesi gerektiğini fark ettik gibi bir sistemle gitmesi gerekiyor.
Bu aslında videolarımızda hep bahsettiğim şeydi. Ben hep şunu söylüyordum ya. İyi bir makalede olması gereken ana unsur şu. Sorun ne? Yani boşluk ne? Bu boşluğu siz nasıl dolduruyorsunuz? Bunu yapabilmek için de literatür bilgisini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ki sadece hani bu soru cevaplanmışın dışında doğru soruyu sorabilmek için de literatür bilgisi gerekiyor. Bu yani doğru soruyu sorup sormadığınızdan bile emin olamazsınız literatür okuma. Ama maalesef birçok yerde birçok araştırma yaptığı çok büyük bir hata bu. Yani literatür okumadan direkt hani soru sorma yatkınlığı bize çok fazlasıyla var. Dolayısıyla oradan da ortaya çıkan çalışmalar maalesef hani bir kovuğu doldurmuyor. Öyle bir sıkıntı oluyor.
Hocam bir tane kalitesiz çalışma, 10 tane kaliteli çalışmanızın üstünü örtebilir. Akademide repütasyon yıllar boyu süren çalışmalarla ortaya çıkan bir şey. Hani ki bu lisans öğrencisi falan hata yapabilir. Bu çok sorun değil. Yani lisans öğrencisinin yaptığı hata biraz daha hani hocasının sorumluluğundadır. Ama belli bir yerden sonra doktorada, postdokta falan artık bir hata yaptığınızda repütasyonunuzu saniyeler içinde yok edebiliyor bu. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Dediğiniz gibi yani makale bazen bazı makalelerin yazılmaması yazılmasından daha fazla katkı sağlayabiliyor.
Kesinlikle. Tabii burada özür dilerim hocam.
Buyurun hocam.
Burada ben bir parantez açayım tabii. Hatadan kasıt değişebiliyor ama ben Türkiye'de genelde hep şey diyorum. Bütün tanıdıklarımı bildiğimde Türkiye'de hata yapmak zorundayız gibi geliyor bana. Çünkü yani olanaklar çok daha kısıtlı bir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla tabii bu hata hani kopyala yapıştır, inter falan gibi yani suç olacak şeyler değil. Ama yani Türkiye'de hakikaten bilmenin zor olduğu, ben öğrencim diyorum. Yani belli oranda hata yapacaksınız, bu konuda frisiniz. Çünkü hani dünyanın iyi yerlerine gitsek hakikaten birazcık daha şanssız. Orada bence hata yapma lüksü daha azalıyor maalesef ki. Ama Türkiye'deki birçok arkadaşımızın yani çok fazla seçeneği olmadığını biliyorum. Ben onlara birazcık daha şey öğüt veriyorum. Hata yapmaktan çok korkmayın, yapın belli oranda diye bir şeyim var tabii ki. Ama bu hani dünyanın farklı yerlerinde değişen bir kurgu değil.
Hocam bu hata dediğimiz şeyin altındaki şey şudur aslında. 5-6 ayınızı boş harcamak.
Tabii.
Bu yani. Hani yoksa oturup da intihali falan yani hiçbir şekilde intihalin savunması olmaz. Böyle bir hata yapmaz. Bu bir hata değildir. Bu suçtur. Bilerek ve isteyerek yapılan bir şeydir.
Maalesef öyle. Maalesef.
Hatalar hani bir şey var. Hata kelimesinin altında benim her zaman gördüğüm bilinmeden, farkında olunmadan yapılan bir şey vardır. O da işte dediğim gibi hani yanlış soru seçersiniz. 5-6 ayınızı harcarsınız.
Şimdi peki hocam şey ilk videoda da bahsetmiştik bu hani araştırma gruplarına katılmak dahil olmak önemli. Peki burada hani bu araştırma stajları, bu araştırma gruplarına katılmak için o süreç nasıl işliyor? Birazcık bir ona da değinebilir miyiz?
Tabii ki hocam. Hani bu süreç direkt hani çabayla ilgili bir süreç. Ben çok fazla hocama mail attım. Yazın staj olmak için de böyle zamanı geldi. 100 tane mail attım falan oldu. Hiçbirinin geri dönmediği oldu falan. Araştırma grubuna girmek başlı başına zor ama bir o kadar da eğlenceli bir yol. Çünkü kendinizi keşfediyorsunuz. Şöyle oluyor. Öncelikle zaten herkesin kendi okulunda böyle ana bir grubu olması gerekiyor. Kendi okulunuzda çalıştığınız, beraber çalıştığınız bölgeniz olması gerekiyor. Biraz hani araştırması ilginizi çeken, biraz araştırmasında hani ben bu hocayla çalışmak istiyorum, bir görmek istiyorum, bu alan nasıl bir alan dediğiniz bir hocaya mail atıyorsunuz. Hocam böyle böyle ben şu sınıftan şu öğrenci, sizinle bir görüşebilir miyiz? Ben sizinle beraber çalışmak istiyorum. Genelde zaten öğrenci arıyorlarsa size geri dönüyorlar. Dönmüyorlarsa da başka hocaları deniyorsunuz. Yani 15-20 farklı hocaya mail atmaya kadar bile gidebiliyor bu. Çünkü yani hocaların grubunda yer olmayabiliyor. Hocanın zamanı olmayabiliyor, parası olmayabiliyor size verecek hani araştırma sırasında falan.
Burada yine ilk videoda bahsettiğim şans faktörü de var bir açık yani. Atacaksınız hocam, utanmayacaksınız. Düzgün bir maille hocaları göndereceksiniz artık. Kabul alana kadar.
Burada kişisel algılamamak lazım. Cevap maillere cevap gelmeyebilir. Bu çok doğaldır. Bunu yani benim maillerime kaç defa cevap gelmedi. Hiç sorun değil yani. Başka mailler atıyorsunuz, başka insanlar yazıyorsunuz.
Tamam.
Yurt dışında filan yaz stajı bulmak bambaşka bir şey. Orada artık gerçekten numbers game. Yani sayıların oyunu. Mail attıkça atıyorsunuz. Önce tabii cold mail değil. Hani önce hocaya bakıyorsunuz. Bu arada hani böyle bildiğiniz ders almak gibi. Böyle 4 kredilik bir ders almak gibi oluyor aslında. Ders alır gibi buna çalışıyorsunuz. Önce işte hocalara bakıyorsunuz. Hocaların bir iki makalesine, Google Scholar sayfasına falan bakıyorsunuz. İlginizi çeken bir hoca grubu oluşturuyorsunuz. Ondan sonra bunlara teker teker her birine özel mail atıyorsunuz. Hocam ben böyle böyle şuradan öğrenci ortalamam şu. Şu güne kadar da şu kadar araştırma tecrübem oldu. Sizinle yazın çalışmak istiyorum. İlginizi çekerse bir işte Skype üzerinden görüşebilir miyiz gibi mail atıyorsunuz. Bunu teker teker işte bu mailde biraz şey de açıklamanız lazım. Sizin kendi ilginizin nasıl hocanın ilgileriyle eşleştiğini ya da hocanın niye ilgisini çekmelisiniz.
Yani çünkü genelde niye? O mailler... Niye? Sizi yazsın staja.
Aynen öyle. Yani çok hızlı siliniyor o mailler. Bunu çok kısa yazmak lazım o mailleri. Olabildiğince kısaltmak lazım. Ve direkt to the point. Hani, olabildiğince böyle öz yazmak lazım bunları. Bunları her hocaya teker teker yazıyorsunuz. Zaten genelde yeri olan hocalar size gel o zaman bir Skype yapalım, görüşelim bakalım diyor. Burada işte CV'ye ekliyorsunuz. CV'nizin yine çok öz ve görüldüğünde hani anlaşılır hale gelmesi gerekiyor. Ben yazın böyle 100 farklı hocaya, 200 farklı hocaya, belki 1000'e yakın mail attığım bile olmuş olabilir. Hiç bilmiyorum yani. Bildiğiniz ders alır gibi her hafta oturuyordum belli saatlerde. Bakıyordum işte bir saatte mesela 10 tane hocaya falan mail atıyordum falan. Bunu böyle sürekli devam et. Şimdi hayatım boyunca gerçekten 1000'e yakın mail atmış olabilirim bununla ilgili. Çünkü ya çok zor bir iş yani.
Bu konuya diğer videoda yine şey yapmıştık da ya. Ben de çok mesela bu doktora sırasında, doktora sonrasında kabul almak için de çok fazla mail attım. Ama şöyle bir şey oluyor. Hani araştırma tecrübeniz arttıkça, makaleniz yayınlandıkça attığınız mail sayısı daha azalarak daha iyi yerlere kabul almanızı şey yapıyor. En zoru başlangıcı her şeyde olduğu gibi. İlk kabul almak zor. Çünkü hiçbir şey yok elinizde. Ve yabancı birisi olarak diyorsunuz ki beni al yani. Dolayısıyla ilk başta en zoru. O noktadan sonra, ilk kabulden sonra gitgide kolaylaşmaya başlıyor.
Katılıyorum. Zaten ilk araştırmayı da bir yıl falan Türkiye'de yapmak lazım. Yani ikinci sınıfta mesela bir lisans öğrencisinin ikinci sınıfın başında bir gruba girip ikinci sınıfın yazından önce bir yıllık bir tecrübe kazanmış olması kabul şansını çok arttırır. Ki çoğu zaman hocanın da tanıdığı oluyor yurt dışında. Biraz hocanız üzerinden de yazabiliyorsunuz vesaire. Hocanızın ismini görüyorlar mesela, ilgilerini çekiyor. Ha bak bu hocayı ben tanıyorum, bununla çalışmış diyor. Ki ben de öyle oldu mesela. Ben 3. sınıfın sonrasında yazdığım maillerde çok daha rahat ulaşabildim insanlara. Çünkü 3. sınıfta staj yaptığım hocayı tanıyordu birçok. Ama ondan önce mesela gerçekten hiç cevap almadım. Yani %1 falan çok beklenen, yani %1 geri dönüş oranı çok normal bir oran.
O %1'de de genelde hani sabbatical'dayım, yoğunum, kabul edemem falan gibi cevaplar oluyor.
Evet, kesinlikle öyle.
Maalesef öyle. İsterseniz bir de şeye değinelim. Bu oradaki işbirliği olanakları ve rekabet ne düzeyde? Çünkü yani Amerika'da evet işbirlikleri var, bir de rekabet var. Bu iki kısma da bir böyle ayrı ayrı değinerek dezavantajlı avantajlarını bir belki bahsetsek güzel olabilir.
Tabii ki hocam, seve seve. Şöyle, şimdi bir yere araştırmaya girdiğiniz zaman parlamanız biraz gerekiyor tabii ki. Yani hocanın gözüne gireceksiniz ve hocadan güzel bir referans mektubu alacaksınız. Ama parlamanın yolu bizim Türkiye'de çok alıştığımız rekabet ile değil. Yani yine bir rekabet var tabii ki. Belli bir rekabet var ama bunun kuralları var. Beraber kolaborasyona açık insan olmanız lazım. Grup içinde iyi çalışmanız. Yani temel kurallar var, bunları takip etmeniz lazım. Grupta iyi bir öğrenci olmanız lazım. İnsanların çalışmalarına yardımcı olmanız lazım. İnsanların size çalışmaktan keyif alması lazım. İşte ne bileyim, sadece gerçekten fikrinizin önemli olduğunu düşündüğünüz yerlerde fikir vermek lazım. Sadece yani insanları etkilemek amaçlı fikir verdiğiniz zaman bu direkt ortaya çıkıyor mesela. Aa bak, bu şu anda hocayı etkilemeye çalışıyor gibi bir anda hemen fark ediyoruz öğrencinin ne yapmaya çalıştığını. Hele bir de yani ben bile şu anda az çok bazı lisans öğrencilerinin bunu yapmaya çalıştığını fark ediyorsam, hocalar artık hani bu işte kaç yıldır uğraşıyorlar, kesin fark ediyorlardır bunu. Rekabete çok girmemek lazım. Mesela çok yanlış bir bakış açısı. Ben biriyle beraber staj yapıyorum. İki lisans öğrencisiyiz. Hocanın yanında staj yapıyoruz. Benim bu öğrenciyi geçip hocanın gözüne girmem lazım gibi bir bakış açısı aslında tam tersine sebebiyet veriyor. Çünkü sizin aslında o öğrenciyle güzel bir şekilde çalışmanız lazım. O öğrenciyle ortak çalışma ortaya koymanız lazım. Çünkü şu anda artık bilim bireysel değil. Bilim gruplarla yapılıyor. Makaleler 15-20 kişilik kolaborasyonlarla yazıyor. Hani tabii ki 3-5 kişilik yazanlar da var. Ama hani etkili makalelere baktığınız zaman çok fazla kişi oluyor içinde ve bekledikleri sizden. Hani iyi bir öğrencinin sahip olduğu belki en önemli özellik bu grup içerisine uyum sağlayabilmek.
Yani orada önemli olan kolaborasyona yatkınlık. Aslında parlamanın yolu da bu oradaki süreçlerde, değil mi? Yani parlayacaksanız... Evet. Bunu işbirliği yaparak diğer arkadaşlarınızla, onlara da ne kadar yardımcı olursanız o kadar bu sizi parlatan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, yani siz parlarsanız yanınızdaki insan da parlıyor zaten. Bu şekilde az çok ölçüyoruz biz. Yani ben en azından böyle ölçüyorum. Yani birisi geldiğinde yanındaki insan da parlatıyorsa o zaten istenen öğrenci oluyor.
Peki hocam, son olarak neden fizik sorusuyla? Neden fizik? Bir insan neden fizik seçer?
Fizikten biraz uzaklaştığım için tam emin değilim bu soruya nasıl cevap vereceğim ama şöyle söyleyeyim, bu tarz büyük kararlar hocam böyle adım adım verilen kararlar, bir anda kararı veremiyorsunuz. Hadi hocam, siz de hani şimdi istatistiksel bilimine baktığınız zaman çok fazla değişken olduğu zaman bu değişkenlerle yapılacağınız herhangi bir regresyonun anlamlı olabilmesi için sahip olmanız gereken data çok fazla olmalı. Ama bu değişkenleri ne kadar azalsanız, binary değişken olursa, sadece bir tane değişkeniniz olursa ihtiyacınız olan data çok daha az olur. Dolayısıyla böyle büyük soruları, hani neden fizik gibi bir soruyu, bir tane büyük hani çok fazla değişken olan bir soruyu, tek değişkeni olan bir sürü soru zincirine indirmek lazım. Önce işte ne bileyim, ben işte hangi alanlara ilgim var sorusuyla başlamak yerine işte şu alana ilgim var mı yok mu? Denedim. Çok yokmuş falan. Şu alana ilgin var mı yok mu? Denedim, çok yokmuş. Belki biraz daha temel, daha farklı sorular sorabilir. Hani sayısal alanlara mı ilgin var? Söz alanlara mı ilgin var? Sayısal alandan sonra işte ne bileyim işte bir tıp eğitimine mi gitmek istiyorum? Bir temel bilim eğitimine mi gitmek istiyorum? Ya da işte bir mühendislik eğitimine mi gitmek istiyorum gibi bir soru sorulabilir falan. Bu şekilde teker teker indirmekte fayda var. Ben niye fiziği seviyorum? Derslerini aldım. Hoşuma gitti. Araştırmasını yaptım. Daha da hoşuma gitti. Zaten 3. sınıfta, 4. sınıfta yaptığım araştırmalar sonrası şunu gördüm. Fizikle, mühendislikle, işte ne bileyim, biyomedikalde bir yerden sonra hepsi birbiri iç içine geçmiş şeyler. Yani elektrik elektronik mühendisliğinin alanı ne zaman bitiyor, fiziğe ne zaman geçiyorsunuz bu belli değil. Mesela uygulamalı fizik benim yaptığım doktora, Stanford'da kendi içinde bir bölüm, fizikle çok yakın. Hani fizik, uygulama fizik neredeyse aynı bölümler. Ama mesela işte başka bir okula gidiyorsunuz, elektrik elektronik mühendisliğinin altında bir doktora programı uygulamalı fizik. Ya da işte ne bileyim, biyofizik, ben şu anda... Yine uygulamalı fizik üstünden biyofizik çalışıyorum. Bazıları biyoloji üzerinden biyofizik çalışıyor. Benim çalıştığım laboratuvarda şu anda computer scientist var. Bilgisayar mühendisi ya da bilgisayar bilimi öğrencisi. Biyomedikal öğrencisi var. Biyoloji öğrencisi var. Fizik öğrencisi var. İşte ne bileyim. Direkt elektronikten gelmiş öğrenciler var. Çok çok farklı. Matematikten gelen öğrenciler bile gelip bize çalışabilir. Yani çok farklı, geniş bir kitle olduğu için bu sorunun cevabı çok da önemli de değil. İlk başta böyle bir cevap verdikten sonra her türlü değiştirebiliyorsun, düzeltebiliyorsun.
Hocam, tam bir mühendis gibi başlayıp bir siyasetçi gibi bitirdiğiniz soruyu. Tebrik ediyorum size. Hocam ben çok teşekkür ediyorum gerçekten.
Yani. Ben teşekkür yani, ederim.
Davetimizi kabul ettiniz. Bu videoyu söylemeyi unuttum. Diğer videoda basalım. Ben Fatih Hoca'yı ilk Twitter'da gördüm. Gerçekten yani çok güzel paylaşımları oluyor. Keşke çok başka sosyal medya hesaplarınız var mı hocam? Başka yerlerden de bence aslında böyle faydalı takipler yapılabilir. Yani ben şey olarak söylemiyorum. Fatih Hoca'nın hakikaten ben takiplerini gördüğümde ne kadar güzel faydalı olmaya çalışan bir insan diye düşündüm. Ondan sonra bir iletişime falan geçtik. Çok hoşuma gitti. O yüzden bir söylemek istedim. Bence eğer bilime ilgi duyan, araştırma sürecine ilgi duyan arkadaşlarımız varsa ben Fatih Hocamızın Twitter linkini aşağı koyacağım. Bence takip edin. Gerçekten güzel paylaşımlar yapıyor hocamız da. Ben o güzel paylaşımlar için daha önce teşekkür ediyorum. Çünkü çok bilgilendim hakikaten yaptığınız paylaşımlar hocam.
Çok teşekkürler hocam. Hani ben yine şey uyarısını yapayım. Yani bunlar yine kişisel tecrübelerdir. Herkese birebir uymaz. Yani benim için işe yaramış bir şey, sizin için işe yarayacak diye bir garanti hiçbir zaman olmaz. Sadece bunlarda hani ne olur, hangi soruları sormak daha ilginç bu alanlarda, yani bu tarz sorularda. Bunları yavaş yavaş aslında görmeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Twitter'da da yaptığım şey o aslında. Yani direkt tavsiye vermektense ya bu konu üzerinde biraz düşünelim mi sağlamaya çalışıyorum. Diğer sosyal medya hesaplarım benim biraz daha kişisel hayatım için kullandığım hesaplar. Hani çok şey yapmıyorum. Twitter daha çok hani işte science outreach yaptığım bir yer. Yani bilimi işte topluma yaklaştırma gibi bir amacım var Twitter'da. Onun dışında yani evet Twitter'dan takip etmek isterse de biraz seve seve de o durumda da değil yani şey değil. Çok böyle.
Ya olur mu hocam? Ben yani saçma sapan bir
şey. Ben daha doktora bir insan. Efendim?
Olur mu hocam, hiç şey yapmam gerek. Ben ya takip ederken açıkçası ben çok şey öğreniyorum. Bir sürü saçma sapan Twitter'lar takip edileceğine. En azından bence araştırmacılar, mesela benim en büyük sıkıntılarımdan biri şu. Gerçekten böyle takip etmeye değer şeyleri bulmakta ben zorlanıyorum. Birazcık da gerçi ben Twitter'ı, Instagram falan yeni açtım. Her ne kadar uzun süredir YouTube olsa da. Ya dolayısıyla böyle şeyleri birilerinden hani öğrendikçe çok ben memnun oluyorum. Eminim ki bu tür faydalı Twitter adreslerini bulmakta zorlanan hani böyle çünkü genelde altta kalıyor. Daha çok eğlenceli şeyler ön plana çıkıyor. Belki arkadaşlarımıza fayda sunar diye düşünüyorum.
Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Çok faydalı olacağını inanıyorum.
Umarım olur. Insanlara. Ben de çok keyif aldım bugün. Çok
İnşallah gelecekte de başka videolarda tekrar birlikte oluruz hocam. Belki Nobel ödülü sonrasında falan unutmazsınız bizi.
Yani hocam peki teşekkür ederim.
Hocam o zaman görüşmek üzere diyorum.
Ben de görüşmek üzere, çok sağ olun. Çok teşekkürler.